Evet, iyi haberi paylaştık. Zaten kilise müjde iyi haber demek. O zaman hep iyi haber paylaşacağız burada. Gerçi bugün konumuz ölüm. Yani o kadar iyi bir haber değil gibi. Ama size bir ipucu vereceğim. Konu İsa'ya bağlanıyor. Yani evet. O yüzden merak etme. Sonunda iyiye bağlanacak. Tabii şimdi sonunu söylemiş oldum ama zaten filmlerde biliyorsunuz. Mesela uzaylılar gelir. Onları illaki birisi yenecektir, değil mi? Sonunu biliyoruz ama yine de seyrediyoruz. Bugün konuşmada böyle olsun. Evet, ölüm var ve ölüm kaçınılmazdır. Çünkü ölüm günahların bedelidir. Şimdi burada bugün konuşuyoruz. Misafir kardeşlerimiz var. Belki onlar açısından da iyi olacak. Hristiyan inanışına göre günah yapılan, edilen bir şey değildir. İşlenen bir şey değildir. Ait olduğumuz yerdir. Kimliğimizdir. Nerede durduğumuz, kimle ilişki içinde olduğumuzla ilgilidir. Bir sınır düşünün. Sınırın bir tarafı bir ülke, diğer tarafı diğer ülke olsun. Bu sınırdaki konumunuza göre ya onun vatandaşısınız ya öbürünün vatandaşısınız. Günah da böyle bir şey. Ya Tanrı'dayız ya da günahtayız. Eğer günahtaysak Tanrı'dan koptuk demektir. Tanrı'nın dışındayız demektir. Ve hayattan kopuğuz demektir. Bir çeşit zombi gibi yaşıyoruz demektir. Çünkü dünyadaki günlerimiz sona erdiğinde her şey bitecek. O zaman Tanrı'nın hayat olduğunu biliyoruz. Yaşam Tanrı'dadır. Yaşam Tanrı tarafından verildi. Eğer Tanrı'da değilsek yaşamdan dışlanmışız demektir. Her insan ölümlü olarak doğar. Çünkü her insan günahta olarak doğar. Bu da değişik bir şey aslında. Neden bir insan günahta ve günahlı olarak doğar diyelim. Küçük çocuklara bakınız. İstediğiniz kadar iyi bakın, istediğiniz kadar dikkat edin ama kıskançlığı, anne babayı kullanmayı, öfkeyi küçük çocuklarda bile görebilirsiniz. Bu kendiliğinden içinden çıkar çocuğun. Çünkü içinde zaten var, genlerinde doğuştan bunlar var. Ve böyle doğuyoruz hepimiz. Ve zaman geçtikçe bunlar bizim kimliğimiz olmaya başlıyor. Öfkeli, sabırsız, şiddet dolu, kavgacı bir insan olabiliyoruz büyüyünce. Çünkü bu bizim içimizden gelen bir şey. Nasıl ki bir tohumun içinde ne olacağı belliyse, hangi ağaç, hangi çiçek olacağı belliyse, bizim de tohum olarak içimizde günah yerleşmiş durumda. Çünkü Tanrı'yı dışarıda bıraktık. Tanrısız olarak yaşamayı seçtik. Günahta yaşamayı seçtik. Peki, işte bunun bedeli de ölümdü. Çünkü Tanrı'yı bırakırsak yaşam bizden kopar. O zaman ya Rab'deyiz ya değiliz. Ya aydınlıktayız ya karanlıktayız. Ve ölüm üstesinden kolay gelinecek bir şey değildir. Çok güçlüdür. Hiçbir insan onu yenemez. Yaşayan hiçbir insan ondan kurtulamaz. Ama bir kişi bunu yapar. İşte filmin sonundaki kahramanımız o ama biz şimdilik filmi izlemeye devam edelim. İncillerde İsa'nın pek çok adının olduğunu biliyoruz. Bu Yuhanna serimizde de zaten bunu görüyoruz. İsa'mız başlangıçta Tanrı ile beraber olan sözdür. En yüce olanın oğludur. İnsanoğludur. Tanrı kuzusudur. Kurtarıcıdır. Yaşam veren ekmektir. Dünyanın ışığıdır. Yücelik Rabbidir. Koyunların ağılının kapısı ve iyi çobandır. Ve bugün iki özelliğini daha göreceğiz. Bu da diriliş ve yaşamdır. Yuhanna İncili'nde 7 mucize olduğunu biliyoruz. Bunlar İsa Mesih'in gerçek doğasını temsil eden ve onun kimliği ile ilgili bizleri bilgilendiren birer işarettir. Birer simgedir. Mesela bugün Lazar'ın öyküsünü ele alacağız. Burada İsa'nın gücüyle, onun tanrısal gücüyle insanın en güçlü düşmanı ölüm arasındaki mücadeleyi izleyeceğiz. Batman Superman'e karşı. Değil mi? Öyle bir film çıktı en sonunda. Evet, burada yaşam ölüme karşı ya da İsa günaha karşı, İsa ölüme karşı. O zaman ayetimize bakalım. Yuhanna 11'e 1. Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta," diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek," dedi. O zaman şimdi İsa'nın yeni bir mucizeye hazırlandığını görüyoruz. Zaten bu ölümünde bir mesaja, bir mucizeye hizmet edeceğini kendisi haber veriyor. Engel ölüm olsa da İsa Mesih'in gücü karşısındaki ölümün gücü nedir acaba? Burada bir de bir şey var. Çok güzel. Lazar İsa'nın arkadaşı, sevdiği birisi. Ve Marta İsa'yı seven birisi. Ve İsa da onları seviyor. Bunlar aile yakını gibi diyebiliriz. Ve İsa neredeydi bu mesajı aldığı zaman? Bir önceki bölümden hatırlıyoruz ki kendisini taşlamak isteyen bir kalabalık vardı ve onlardan kurtuldu. Şeria Irmağı'nın kıyısına, kendisinin ilk kez Yahya tarafından vaftiz edildiği yere gitti. Ve bu haberin geldiği yer Beytanya, iki günlük yoldu. İki günlük yol. Yürüyerek bu mesafeler. Demek ki bu haber iki gün önce yola çıktı. Çok hasta haberi. Ve İsa Mesih'e kadar ulaştı. Peki İsa Mesih ne yaptı? Hemen yola mı çıktı? Hemen koştu mu? Çünkü biz öyle yaparız. Sevdiğimiz birisi için böyle ağır hasta haberi aldığımız zaman yerimizde duramayız. Durmak da doğru değil. Hemen en hızlı şekilde ulaşmalıyız. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Ayetlere bakarsak 6 ve 7. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencileri Yahudiye'ye dönelim dedi. Tuhaf. Böyle bir haber geliyor ve İsa Mesih iki gün daha oralarda oyalanıyor, oturuyor, vakit geçiriyor, öğretmenlik yapıyor. Ve iki gün geçtikten sonra hadi gidelim diyor çocuklar. Güzel. Neden bunu böyle yaptı acaba dersek, İsa Mesih yola çıktığı zaman onlara şunu söyledi. Dostumuz Lazar uyudu dedi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Tabii ki öğrencileri her şeyi yanlış ve eksik anladıkları için bunu da tam olarak anlayamadılar. Aslında çok merak ediyorum, bunlar nasıl insanlardı. Keşke tanıma şansımız olsaydı ama ileride eminim olacak. Ve ne düşündüklerini sormak istiyorum. Böyle şeylerle karşılaştıkları zaman böyle bir şey anlamayan bir kalabalık. Ama İsa'nın gücü sayesinde ve kutsal ruha dolduktan sonra neler yaptıklarını da biliyoruz. O da apayrı bir şey. İnanılmaz kahramanlıklar, inanılmaz bilgelikler. İşte bu günahta olan insanla Tanrı'da olan insan arasındaki farktır. Biz devam edelim. Şimdi Beytanya, İsa Mesih'in bulunduğu yere iki günlük yoldu. Haber geldi. İsa Mesih iki gün bekledi ve yola çıktı. İki gün de öyle geçti. Evet. Ve Beytanya'ya vardılar ve girer girmez acı haberi aldılar. Lazar dört gün önce mezara konmuştu. Yani aslında haber geldiği anda Lazar ya ölüydü ya ölmek üzereydi. Ama İsa Mesih bekledi. Lazar'ın mezara konulmasını bekledi. Çürüme alametlerinin başlamasını bekledi. Orası bizden daha sıcak bir iklim. Ve bu yüzden Lazar'ın 4 gün sonra biraz ağırlaştığını düşünmek zorundayız. Ve şöyle bir şey de var. Yerel inançlara göre bir ruhun dünyadan ayrılıp ölüler diyarına geçebilmesi için 3 gün gerekli en az. 3 gün sonra ruh bizim dünyamızdan ayrılır ve ölüler diyarına geçer. Yani tamamen ölü tam ölmüş olur. Hiçbir canlılık belirsiz kalmaz. Doğru, bedeni tamamen ölmüş olur bu sürede ve çürümeye başlar. Canlı doku kalmaz içinde. İşte İsa Mesih belki de bunu bekledi. Mucizenin tam olması için. Ve Lazar'ın çürümeye, kokuşmaya hatta başladığı yere geldi. Marta İsa'yı karşılamaya çıktı. O saçlarıyla İsa'nın ayaklarını silen kız. İsa'nın önünde diz çöktü ve dedi ki, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Burası çok ilginç. Hem bir sitem var, hem bir suçlama var, hem de ona yönelik bir beklenti var. Büyük ve güçlü bir beklenti. "Burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Bunu söylemek çok büyük bir iman gerektiriyor. Aslında ilki, yani sitem kısmı şu. Yeterince hızlı gelemedin İsa Mesih, geciktin. Keşke yetişebilseydin. Aslında Marta da İsa da birbirlerini severdi. Ama Marta burada tam anlamıyla İsa Mesih'ten beklediği şeyi biraz daha farklı olduğunu düşünüyor. Bunu biz de yaşıyoruz. Bazen Tanrı ile ilişkimizde sorunlar yaşarız. "Tanrım, bunu bana niye yaptın?" deriz. Ve bu normaldir. Tanrı böyle şeylere karşı değil. "Tanrım, bunu bana niye verdin?" deriz. "Bu hastalık niye geldi? Çocuğum niye böyle oldu? Babam niye öyle? Karım niye beni boşadı?" mesela. Böyle şeylerle karşılaşabiliriz ve bunun için Tanrı'yı suçlayabiliriz. Ama bunun ötesi var. Her şey o anda orada olup bitmiş değildir. Bunlar insani tepkilerdir. İnsan olarak böyle tepkiler vereceğiz ve Tanrı'ya sitemimizi biz de ileteceğiz. Ve Tanrı'dan bizim için bir şeyler yapmasını isteyeceğiz. İşte işin püf noktası burası. Tanrımız bizlerle ilişki kurmayı sever. Ve kardeşimin dediği gibi iyi günde Tanrı'ya gitmeyebiliriz. Hiç utanmayalım. Hiç babasını, "Baba çok iyi durumdayım, hiçbir şeye ihtiyacım yok," diye arayan var mı aranızda? Ne zaman ararız? "Baba çok borcum var, baba hastayım, baba sıkıntım var, baba gel beni al." Babanın işi bu zaten. Bizim babamızın da işi bu. Bizleri iyileştirmek, iyiliğe, güzele götürmek. Bu yüzden yüzümüz tutmaz diye düşünmeyin. Utanırız. İyi zamanımda aramadım. Tanrımız bizler gibi değildir. Yani "beni iyiken aramadın, kötüyken hiç arama," demez. Ne zaman ararsak, ne zaman seslenirsek bize cevap verecektir. Evet. Ve Meryem, 33. ayet, Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı, yüreği sızladı. Burası da çok ilginç. Tanrı bizim için acı çeken bir Tanrı. Bizim için üzülüyor gerçekten, bizim durumumuza içi parçalanıyor bazen. Bizleri kötü durumda görmek istemiyor. Kendi başımıza açtığımız dertler yüzünden, kendi başımızı soktuğumuz belalar yüzünden de olsa Tanrı bizi kötü durumda görmek istemiyor. Ama şimdi burada misafir kardeşlerimiz de var. Herkesin aklına şu gelecek: Tanrı niye kötülüğü yok etmiyor? Burada iyi düşünelim. Tanrı kötülüğü yok etmek isterse yok eder. Bunun tek bir çözümü var. İnsanları yok etmesi lazım. Hepimizi yok ederse kötülük, evet, yok olur. Yeryüzünde kötülük kalmaz. Nihai çözüm, final solution. Bunu Hitler keşfetmişti. O bütün kötülüğün Yahudilerden geldiğini düşünüyordu. O zaman ne kadar Yahudi varsa öldürürüm ve yeryüzünden kötülüğü silerim dedi. Bu bir bakış açısı. Evet, Tanrımız böyle yapabilir. Bizleri öldürür, yok eder, yeryüzünden siler. Ne çevre kirliliği kalır, ne cinayet, ne katliam. Hiçbir şey kalmaz. Ama Tanrımız bizleri seviyor, bizi yok etmek istemiyor. Peki biz varken kötülüğü yok ederse nasıl olur? Bizleri kötülük işleyemeyen hale getirebilir mi? Getirir. Mesela arılar böyledir. Arılar kötülük falan yapamaz. Arıların arasında kurnaz olan yoktur, tembel olan yoktur. Onlar bütün gün çalışsın, ben gidip yatarım. Nasıl olsa onlar dolduruyorlar balla petekleri, değil mi? Kış geldiği zaman ben de araya karışırım, ben de beslenirim. O zaman çalışmama gerek yok. Onlar benim kadar akıllı olmadığı için bunu düşünemiyorlar. Ben bunu yaparım. Böyle düşünen bir arı hiç olmadı. Çünkü arıların kimliği, kişiliği, özgürlüğü yoktur. Karar verme özgürlüğü yoktur. Çünkü arılar bilgi ağacının meyvesinden yemediler. Onlarda akıl yok, kimlik yok, kişilik yok. Bu bizde var. Özgürlük bizde var. Eğer özgürlüğü bizden alırsa Tanrı, günah işleme özgürlüğünü bizden alırsa bir tür robota dönüşürüz. Günah işleyemeyen bir robot. Karar veremeyen bir robot. Bu işte Tanrı'nın bizleri düzeltmek için uzun ve ayrıntılı bir yol izleyeceğini bizleri düşündürmeli. Bir anda olacak olsa çok kolaydı ama Tanrı bizleri seviyor ve bu halde seviyor. O zaman içimizdeki kötülüğü temizlemek için bize başka bir yol gösteriyor. Bu yolda işte İsa Mesih'le ilgili olan kısım. Evet ve İsa Mesih de işte bu durumdaki insanı görmek için geldi. Bizler Rab'den önce, Rab'be ulaşmadan, onunla tanışmadan önce hepimiz ölüydük. Ve Tanrı oğlunu bizler için gönderdi ta ki ona iman eden mahvolmasın, hayat bulsun diye. İşte Tanrı'nın planı böyle bir plan, uzun vadede çalışan bir plan. Ve yüreği sızlayan İsa, bu insanlık için yüreği sızlayan İsa dedi ki, 34. ayet, onu nereye koydunuz diye sordu. Ona, ya Rab gel gör dediler. İsa ağladı. Evet, sevdiği arkadaşını göreceği durumu biliyordu. Ölmüş ve kokuşmaya başlamış. Bunun için İsa ağladı. Tanrımız bizim için ağladı. Ve Yahudiler, bakın onu ne kadar seviyormuş dediler. Gerçekten cenazede ağlayanlar, merhumu yani ölen kişiyi en çok sevenlerdir. Cenazeler kalabalık olabilir, bir kısım adettir diye gelir, bir kısım insan meraktan gelir, bir kısım insan ayıp olmasın diye gelir. Ama gerçekten ağlayanlar cenazede ölünün en yakınlarıdır, bir tek onlar ağlar. İşte İsa Mesih ölünün en yakınıydı. Ve bu yüzden Yahudiler şaşırdılar. Bu adam Lazar'ın çok yakını olmalı dediler. Bakın onu ne kadar seviyormuş. Evet, İsa bizi gerçekten o kadar çok seviyor ki başka insanları şaşırtacak kadar çok seviyor. Ama gene de içinde şüphe olanlar vardı. Bu da insan olmanın bir gereği ve günahta olmanın bir gereği. 37. ayet. Ama içlerinden bazıları, körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü engelleyemez miydi dedi. Evet, güzel bir soru. Burada yani şunu söylüyor. Bunu yaptı, hadi bunu da yapsın. Yani bir şeyle karşılaşmış ama daha fazlasını bekliyor. O ilk belirti buna yetmemiş. Aslında böylelerine nankör diyebiliriz. Nankör, tam olarak iyiliği bilmeyen, iyilikten anlamayan kişi demek. İlginç, Ben Fransızca zannediyordum, kalpsiz gibi. Ama değil, Farsçaymış. Nan ekmek ve kör de bildiğimiz kör ekmeği görmeyen, ekmeği göremeyen kişi anlamında. Kendisine verilen ekmeği göremeyen kişi. Ve burada çok iyi yaşam ekmeğini göremiyor adam. Tam bir nankör İsa Mesih'i görmediği için. Hatta şöyle diyor bu örnekte olduğu gibi. Ekmek verdin, köfte de versene diyor. Yetmiyor, onun gözünü açtın, öldürme bari diyor. Ama İsa böyle şeylere takılmıyor. Ne yapıyor? 39. ayet. Taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, Rab artık o kokmuştur. Öleli 4 gün oldu dedi. İsa ona ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi dedi. İşte iman, her şeyin üstesinden gelecek olan şey bu. İman önemli çünkü iman edenler Tanrı'nın yüceliğini görecekler. İşte bizim için önemli olan kısım bu. Mezarın içindeyiz biz aslında. Burada mezarın içinde olan biziz. Lazer biziz. İman edenler Tanrı'nın yüceliğini görecekler derken aslında ölü durumda olan bizleri de kastediyor. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyorum ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğini iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle Lazar dışarı çık dedi. İsa seslendi. Lazar dışarı çık. Şimdi İsa sizlere sesleniyor. Lazar dışarı çık. Evet çık, mezarından çık. Ölmüş çürümüş olabilirsin, kendini çürümüş görebilirsin, hiçbir işe yaramaz görebilirsin. Artık kurtulamayacak durumda, geri döndürülmez görebilirsin. Ama böyle bir şey yok İsa Mesih için. O mezarın başına gelip Lazar dışarı çık dediğinde, ölü kişi dışarı çık dediğinde çıkabilirsin. Ne kadar batmış, perişan, zavallı olsan da dışarı çıkabilirsin. İşte bu senin hikayen, benim hikayem, bizim hikayemiz. Hep diyoruz ya, kutsal kitap senin hikayendir. Ve kutsal kitapta her ne görüyorsak, İsa kimle konuşuyorsa aslında sana konuşuyor, bana konuşuyor. Bize konuşuyor İsa Mesih. Bizlere anlatıyor ve örnek veriyor. Tanrı'nın yüceliğini görebilirsin. O mağaradan çık. Böyle kokuşmuş kalmak zorunda değilsin. Böyle günahta kalmak zorunda değilsin. Böyle karanlıkta kalmak zorunda değilsin. O mağaradan çıkarsan hayat bulacaksın. Çünkü dışarıda ben varım. Dışarıda ışık var, aydınlık var. Temiz hava var. Dışarıda Tanrı var. Tanrı bizi çağırıyor dışarı. Ölümden yaşama, kendi gerçeğine çağırıyor. Ve Yuhanna 11:25. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. İşte bu yüzden bedensel hayat sona erdiğinde eğer İsa Mesih'teysen bize, sana, ona ölüm olmayacak. Çünkü İsa Mesih'e iman eden zaten yaşamdadır. Bunun için yaşamda kalacaktır. İsa Mesih yaşamın ta kendisidir. İsa Mesih yaşamı yaratandır. Bu amaçla şöyle dedi, yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? İsa Mesih hepimize tek tek sesleniyor. Yaşayan ve bana iman eden ölmeyecek. Bu sırada dehşet verici bir sessizlik oldu. Sonra mağaranın kapısında önce bir karaltı belirdi. Ve ardından ölü, elleri ve ayakları sargılarla bağlı, yüzü ve bedeni bezle sarılmış olarak dışarı çıktı. Bir ölü diriltti İsa Mesih. Üzerinde sargılarla, mumya gibi. Şimdi burada bir şeyi hatırlayalım geri dönüp. Marta ne demişti İsa'yı görür görmez? Sen burada olsaydın kardeşim ölmezdi dedi. Aslında bu İsa'nın gerçek kimliğine çok güçlü bir gönderme. İsa Mesih orada olsaydı ölüm olmayacaktı. Çünkü dikkat edin İncil'lerde İsa Mesih'in yanında hiç ölüm gerçekleşmiyor. İsa Mesih'in yanına ölüm yaklaşamıyor. Onun yanındayken kimse ölmüyor. Çünkü İsa Mesih ve ölüm birbirine karşı şeyler. Işık ve aydınlık ve karanlık gibi. Işık varsa karanlık yoktur. Işık yandığı anda karanlık silinir. Işığın olduğu yerde karanlık olamaz. İşte İsa Mesih de böyle. Ölüm ona yaklaşamıyor. Ve eğer ondaysak, kimliğimiz İsa Mesih'teyse zaten bize de sokulamayacaktır. İşte karanlıkta parlayan ışık budur. Işık karanlıkta parladı ve karanlık onu alt edemedi. Ölüm onu yenemez. İşte Tanrı oğlu olarak bildiğimiz İsa'ya bundan daha fazla bir tanrılık verilebilir mi? Atfedilebilir mi? O her şeyi bir arada tutan, dünyayı sözüyle yaratan, başlangıçta var olan, İbrahim'den önce var olan, onun yaşamıyla insanlara yaşam olan, onun ışığıyla insanlara yaşam veren Yüce Tanrımız O'dur. Ama her şeye rağmen gördüklerini anlamak istemeyen, yanlış yorumlayan insanlar yok mu olacak? Şimdi bunu gördüler, orada Ferisiler var biliyorsunuz. Bunlar her zaman bizim filmimizde kötü adamlar bunlar. Ferisileri biliyoruz. Bunlar bir anlamda dinci yobazlar diyebiliriz. Yani her şeyi kurala bağlamak isteyen, aslında insanı hiç sevmeyen, içinde en ufak bir sevgi kıvılcımı olmayan, her şeyi Tanrı adına yaptığını düşünen ama insana hayatı zindan eden kişiler. Bunlar da şimdi böyle görüyorlar ve şöyle diyorlar Yuhanna 12:10. Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeye tasarladılar. Şimdi İsa Mesih'i öldürmek istiyorlardı. Listeye bir de Lazar eklendi. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu. Şimdi tehlike birdi, iki oldu. İki kişi oldular. O zaman onu da öldürelim. Seri cinayet. Bu çok kötü bir durum. Canlı kanıtıyla birlikte gezdiği için öldüğünü herkesin bildiği Lazar ortalıkta olduğuna göre İsa'nın düşmanları, kendi pozisyonunu kaybetmek istemeyenler, ayrıcalıkları olanlar bu durumdan elbette ki rahatsız oldular. Ve bir plan yaptılar. Bu plan çok güzel. Tanrı'nın planı olduğunu duyduk. Kötü kişilerin de planı var. Ama şöyle söyleyeyim. Hapishanelere bakarsanız oradaki herkesin bir planı vardır mutlaka. Olmuştur. Tek sorun onların planı yanlış gitmiştir. Olması gerektiği gibi işlemediği için, yanlış plan yaptıkları için hapishanededirler. Şimdi buradaki ferisileri de böyle görüyoruz. Onlar da bir plan yapıyorlar. Ama Tanrı'nın da bir planı var. Ve şöyle dediler, İsa Mesih'i öldürmek iyi bir şey mi? Evet dediler, Yuhanna 11:50. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna tek bir adamın ölmesi sizin için daha uygun, bunu anlamıyor musunuz dedi bir tanesi. Bütün ulus öleceğini, çünkü eğer onlar Yahudilikte kalmazlarsa onlara göre de onlar ölecek. Ayrıca İsa etrafında devamlı adam topluyor ve büyüyor bu hareket. Ve bu Romalıların dikkatini çekebilir. O zaman Yahudiler Roma egemenliği altındaydı. Romalılar kızar, hepimizi buradan sürer, hepimizi öldürebilir. O zaman bir kişi, onu feda edelim, evet onu kurban edelim ve biz kurtulalım. Bütün ulus kurtulsun. Çok güzel, böyle bir plan yaptılar. İyi de Tanrı'nın planı da bu zaten. Bütün insanları kurtarmak için o da zaten oğlunu gönderdi oraya. Yani aslında düşmanlar İsa Mesih'e veya onun halkına kötülük etmeye çalıştıkları zaman bile aslında Tanrı'ya ve onun planına hizmet ederler. Ve evet, oğlunu Tanrı niye göndermişti zaten? Tanrı'nın lekesiz kuzusu, Rabbin kurbanlık kuzusu olarak göndermişti. Çünkü insanların günahına karşı onları ait oldukları kimlikten, İblisten kurtarmak için kefaret olmak üzere onu gönderdi. Herkesin canına karşılık Tanrı'nın oğlunun canı, bütün insanlar yok olacağına kendi oğlunu teslim etti. Ve İblis çok sevindi. Kendi oyununun tuttuğunu düşündü. Değil Lazar, Tanrı'nın oğlunu mezara koydu. Ama bizim film orada bitmiyor. Bir de İsa Mesih üçüncü günde kendisi de daha önce söylediği gibi ölümü de yenip mezardan çıktı. İşte bu Tanrımızın bizleri de bir gün dirilteceğini en büyük işareti diyelim. Ve Yahudiler, onu ölüme mahkum eden Yahudiler ve Ferisiler, onlar ne oldu? Aslında şöyle bir şey var. Her zaman herkes için kurtuluş mutlaka vardır kardeşler. Bakın İsa Mesih'in sağında ve solunda iki tane daha haydut vardı. Onlar çarmıha gerilmeyi hak etmiş, o kanunlara göre hak etmiş kişilerdi. Ama bir tanesi son anda İsa'ya iman etti ve o kurtuldu. Yani İsa'ya iman etmenin zamanı yok. Eğer onu idama gönderenler iman etseler, ya evet bu adam Tanrı'nın oğluydu diyebilselerdi, onlar da kurtulacaklardı. Herkese her zaman için bir kurtuluş şansı var. Ama bu hayat içinde, bu hayatın ne kadar süreceğini de biz çok iyi bilmiyoruz. O yüzden neden yarın, neden bugün olmasın? Eğer İsa seni bu hayattaki mezarından çağırıyorsa, bu hayattaki o mağarada karanlığın içinde, o zavallı halde iken çağırıyorsa, neden onu şimdi cevaplamayalım? Neden o halde İsa Mesih'i mağarada bekletelim? Neden şimdi dışarı çıkmıyoruz? Bulunduğumuz halden kurtulmuyoruz? Neden karanlıkta duruyoruz? Neden çürüyoruz? Neden ölüyoruz? Bunlara hiç gerek yok. Rabbimiz bizlere hayat vaat ediyor. Dışarı çağırıyor, ışığa çağırıyor. Kendisine çağırıyor. Bütün güzelliklerin yaratıcısı ve yaşamın yaratıcısı olan Tanrımız bizleri dışarıya, kendisine doğru çağırıyor. O zaman mezarda durmaya gerek yok. Karanlıkta kalmaya gerek yok. Rabbin çağrısına kulak vermek var. Ve Rabbin planı öyle bir plan ki insana özgür iradeyle şans tanıyor. Nerede olursan ol, Rabbe de yönelebilirsin. Günahta da kalabilirsin. Ama ne yaparsan yap, Rab onu kendi planı uğrunda doğru bir şekilde kullanacaktır. Düşmanlarını da kullanacaktır. İyisi mi? Tanrı'ya şimdi cevap vermek en iyisi. Tanrı'ya şimdi yönelmek en iyisi. Bunun için geç değil, erken de değil. Tam bugün, bu zaman ve şimdi. Çünkü İsa Mesih kapıda durmuş, bizleri çağırıyor kardeşler. Hamdolsun.